17. dizi, sayfa 357. 17. Kısım. David Gundlach dünyanın en iyi işine sahip olduğunu düşündü. En iyi ikinci işi olduğu kesindi. Kolunda ve apoletinde 4. altın şeridin olmasını ve bir geminin kaptanı olmaya tercih ederdi. Ama ikinci kaptan olmak da onu mutlu ediyordu. Bir Nisan akşamı büyük köprünün sancak tarafında durmuş, 60 metre aşağısında kalan yeni Brooklyn terminalinin rıhtımının üzerindeki insan kalabalığına bakıyordu. Brooklyn ona tepeden bakamıyordu. Tam tersine o bir binanın 23. katına eş bir yükseklikten semtin neredeyse bütününü görebiliyordu. Buttermilk Channel'da o akşam açılan 12 numaralı rıhtım küçük değildi ama bu gemi rıhtımı neredeyse tamamen kaplıyordu. 345 metre uzunluğundaki, 41 metre genişliğindeki ve suyun altında 10 metre yüksekliğiyle dünya denizlerinde seyreden en büyük gemiydi. Terfi ettiği günden beri ikinci kaptan Gundlach gemiye ne zaman baksa her defasında onun daha azametli olduğunu düşünüyordu. Çok aşağılarda öfkeli ve sinirli göstericilerin terminal binasının öte tarafındaki sokaklarda açtığı pankartları görebiliyordu. New York polisi büyük bir başarıyla tüm terminal binasının çevresini kontrol altına almıştı. Terminalin deniz tarafında dolaşan liman polisine ait botlar göstericilerin tekneyle yaklaşmalarını engelliyordu. Gerçi yaklaşmayı başarsalar bile bu hiçbir işlerine yaramazdı. Dev transatlantin çelik gövdesi su yüzeyinden yukarıya bir kale gibi yükseliyordu. En alt lombarlar su seviyesinden yaklaşık 15 metre yukarıda kalıyordu. Bu nedenle o akşam transatlantiye binecek olan yolcular bunu büyük bir gizlilik içerisinde yapabileceklerdi. Aslına bakılırsa yolcular göstericilerin umurunda bile değildiler. O ana dek transatlantiye alt kademede çalışan görevliler, yani stenograflar, sekreterler, yardımcı diplomatlar, özel danışmanlar, kısacası bu dünyanın güç ve iyilik timsallerinin görünüşe göre açlık, yoksulluk, güvenlik, ticari engeller, savunma ve ittifak konularını ancak onların da bulunduğu bir ortamda konuşabilecekleri küçük memurlar alınmaya başlamıştı. Güvenlik konusunun aklına gelmesiyle David Gundlach alnı kırıştırdı. Diğer denizci arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden beri gün boyunca gizli servis ajanlarına transatlantiğin her santimetre karesini göstermişlerdi. Ajanların hepsi birbirine benziyordu. Hepsi de dikkatle kaşlarını çatıyor, hepsi de vericilerin gizli olduğu ceket kollarına doğru konuşuyor ve hepsi de kulaklarındaki onlarsız kendilerini çıplak hissedecekleri kulaklıklara gelen yanıtları dinliyordu. Gundlach en nihayetinde hepsinin profesyonel birer paranoyak olduğu sonucuna varmıştı. Neyse ki adamlar hiçbir yanlış bulamamışlardı. 1200 kişilik mürettebat güvenlik kontrolünden geçirilmiş, tepeden tırnağa aranmıştı ve içlerinden kuşku uyandıran tek bir kişi bile çıkmamıştı. Birleşik Devletler Başkanı ve First Lady için ayrılmış olan Grand Duplex daire mühürlenmiş ve didik didik arandıktan sonra gizli servis tarafından korumaya alınmıştı bile. David Gundlach bu güvenlik önlemlerini henüz ilk defa tanık olduğu halde bu koruyucu kozanın başkanı her dakika sarmaladığına inanmıştı. Saatine baktı. Yalnızca 2 saat sonra 3000 yolcunun gemiye alınma işlemleri tamamlanmış ve 8 devlet başkanı da gelmiş olacaktı. Londra'daki diplomatlar gibi o da hayranlık içerisinde dünyanın en büyük ve en itibarlı zirvesi için dünyanın en büyük ve en lüks transatlantini kiralama ve New York'tan Southampton'a 5 günlük bir yolculuk düzenleme fikrinin ne kadar basit ve dahice bir çözüm olduğunu düşünüyordu. Bu hile her yıl G8 konferansını kargaşaya çevirmeyi amaçlayan bütün güçleri şaşırtmıştı. Olabilecek her dağ tepesinden, her adadan daha iyi olan, üstelik de 4200 kişiyi alabilen Queen Mary 2 dokunulmazdı. Transatlantik New York'a veda amacıyla derinden derinden düdüğünü öttürdüğünde, Gundlach köprüde kaptanın yanında duracaktı. Kendisi 4 Mermaid pod motoru gerekli hıza getirirken Queen'in kaptanı da işletme panosundaki incecik bir manevra koluyla Transatlantik'i East Nehri üzerinden onu bekleyen Atlantik Okyanusu'na sürecekti. Gemi 360 derece dönebilecek hassaslıkla bir kontrol sistemine ve esnek arka podlara sahip olduğundan kendisini terminalden çıkaracak römörkörlere gereksinimi yoktu. Oldukça doğularında Countess of Richmond Kanarya Adaları'nın yakınından geçmekteydi. Geminin sancak tarafında kalan ve pek çok Avrupalının kendi ülkelerindeki kar ve yağmurdan kaçıp Kuzey Afrika sahilinin sıcacık Aralık güneşinin tadını çıkarmak için geldikleri bu tatil adalarını gemiden görmek mümkün değildi. Yalnızca dürbünle bakıldığında ufukta Tiede Dağı'nın zirvesi görünüyordu. Countess'ın tarihle buluşmasına daha 2 gün vardı. Endonezyalı dümenci makine dairesindeki diğer Endonezyalıya motorların hızını düşürmesi talimatını vermişti. Böylece gemi 10 Nisan akşamının dingin sularında kaplumbağa hızıyla ilerliyordu. Tiede Dağı'nın zirvesi görüş alanından kaybolunca dümenci dümeni birkaç derece sola kırdı. Amerikan sahilinden yaklaşık 2963 kilometre uzakta bulunuyorlardı. Gemi bir kez daha uzaydaki kameralara takıldı. Bilgisayarlar transponderini okuyup kimlik bilgilerini karşılaştırdılar ve bir kez daha yasal bir yük gemisi olduğunu ve herhangi bir tehlike arz etmediğini doğruladılar. İlk gelen devlet temsilcisi Japonya Başbakanı ile ekibi oldu. Anlaşmalar uyarınca Tokyo'dan doğruca John F. Kennedy Havalimanı'na uçmuşlardı. Göstericileri ne görebilecekleri ne de duyabilecekleri uçuş bölümünden doğruca kendilerini bekleyen küçük helikopter filosuna götürülmüşler ve hiç beklemeden Jamaika Körfezi'nden Brooklyn'e uçurulmuşlardı. İniş pistini yeni terminale oluşturan büyük bina ve hangarlar çevriliyordu. Japon yolcular bariyerlerin arkasında kendilerinin duyamadıkları bir şeyler söyleyen göstericileri bir an gördükten sonra göstericiler görüş açılarından kayboldular. Helikopterlerin pervaneleri iyice yavaşlarken Japon heyeti gemi personeli tarafından karşılanıp üzeri örtülü bir tünelden gemiye alındı ve kral dairelerinden birisine götürüldü. Helikopterler havalanıp az önce iniş yapan Kanadalıları almak üzere JFK havaalanına geri döndüler. David Gundlach köprüde kalmıştı. 50 metre genişliğindeki köprü denizin tüm enginliğiyle görülebileceği dev pencerelere sahipti. Köprü deniz seviyesinden 60 metre yukarıdaydı. Yine de ön camlardaki sileceklerden, Kui'nin baş kısmının Atlantik'in dev dalgalarını yararak ilerlemeye başlamasıyla deniz sularının oraya kadar sıçrayacağı anlaşılıyordu. Yapılan tahminlere göre dingin deniz ve hafif rüzgarla yolculuğun rahat geçmesi bekleniyordu. Transatlantik güney rotasında ılıman hava koşulları ve sakin denizi nedeniyle yolcuların da tercih edecekleri büyük daire rotasında seyredecekti. Böylece Atlantik okyanusunu bir yay çizerek aşacak ve Azor adalarının kuzeyinden geçeceklerdi. Sırasıyla Ruslar, Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlar hiçbir aksama olmadan gemiye vardılar. Queen Mary 2'nin sahibi olan İngilizler son helikopter seferiyle terminale geldiklerinde hava kararmaya başlamıştı. Saat 20'de verilecek olan açılış yemeğinde ev sahipliği yapacak olan Amerika Başkanı, Beyaz Saray'ın alışılagelmiş lacivert helikopteriyle saat tam 6'da geldi. Başkan Transatlantik'e binip çelik kapılar içeridekileri dış dünyadan ayıracak şekilde kapanırken, iskelede bekleyen donanma bondosu "Hail to the Chief" yani başkana selam adlı parçayı çaldı. Saat 18.30'da son halatlar da çözüldü ve küçük bir kent gibi bayrak ve ışıklarla donatılmış Queen Mary East nehrinde ilerlemeye başladı. Nehirdeki küçük teknelerde ve çevre yollarda bulunan insanlar limandan ayrılan geminin arkasından bakıp el salladılar. Çok yukarılarında dünyanın en varlıklı 8 ülkesinin devlet yöneticileri kurşun geçirmez camların ardından onlara geri el salladılar. Işıl ışıl aydınlanmış özgürlük heykelinin yanından geçtiler. Adaları da gerisinde bıraktıktan sonra Queen Mary hızlanarak yoluna devam etti. Birleşik Devletler Donanması'nın Atlantik filosuna ait iki füze kruvazörü eşlik etmek üzere Transatlantik'in her iki yanında birkaç yüz metre ötesinde pozisyon alarak kaptanla temasa geçtiler. İskele tarafında USS Leyte Gulf, sancak tarafında ise USS Monterey bulunuyordu. Denizcilikte geçerli olan nezaket kuralları uyarınca kaptan onların pozisyonunu onaylayarak teşekkür etti. Sonra akşam yemeğine katılmak üzere köprüden ayrıldı. Dümeni ve komutayı David Gundlach devraldı. Transatlantik'e denizaltı eşlik etmeyecekti. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, hiçbir ulus füze kruvazörünün batıp çıkma kapasitesini aşacak bir denizaltıya sahip değildi. İkincisi, Queen hiçbir denizaltının yetişemeyeceği kadar hızlıydı. Long Island'ın ışıkları iyice geride kalırken ikinci kaptan Gundlach motorları optimum hıza getirdi. Birlikte 157 bin beygir gücüne sahip olan 4 Mermaid Pod gerektiğinde hızın 30 deniz miline çıkmasını sağlayacak güçteydi. Normal seyir hızı 25 deniz miliydi ve kendisine eşlik eden kruvazörlerin Transatlantik'e ayak uydurabilmek için motorlarını son hız çalıştırmaları gerekiyordu. Gökyüzünde hava eskortu belirdi. Atlantik'te seyreden konvoyun çevresini yarıçapı 500 metre olan bir daire içerisinde tarayabilen radara sahip EC-2 Hawke tipi bir donanma helikopteri ile Transatlantik'e kilitlenme cesaretinde bulunabilecek, her tür düşman silah sistemini bloke edebilecek ve harm roketleriyle yok edebilecek bir EA-6B Prowler'dı. Havadan eşlik eden uçakların yakıtı ABD tarafından sağlanacak, vardiyaları sona erdiğinde ise yerlerini Azor Adaları'ndaki Birleşik Devletler üssünden kalkan aynı tip uçaklar alacaktı. Yolculuğun son üçte birlik bölümü ise İngilizler tarafından güvence altına alınacaktı. Yemek ziyafeti gerçekten çok görkemli geçti. Devlet adamlarının gözlerinin içi gülüyordu. Saygıdeğer eşleri çok şıktı. Yemekler ve kristal kadehlerin içindeki pahalı şaraplar muhteşem görünüyordu. Davetliler kendilerini Amerika başkanını örnek alarak yemekten erken kalkıp dinlenmek üzere suitlerine çekildiler. Zaten içlerinden pek çoğu o gün uzun bir uçak yolculuğu yapmıştı. Ertesi sabah ilk oturum için bir araya geldiler. Royal Court Theatre 8 heyetinde bir arada oturabileceği duruma getirilmişti. Baş aktörlerin hemen arkasında uşakları oturuyordu. Görünüşe göre onlarsız olmuyordu. İkinci akşam da birinci akşam gibi geçti. Yalnızca bu defa ev sahibi 200 kişiyi Queen's Grill'e davet eden İngiltere Başbakanı'ydı. Daha az önemli yolcular Britanya restoranı ve yemek servisi de yapılan çok sayıda pub ve bara dağıldılar. Diplomatik görevlerinden o akşamlık sıyrılmış olan çoğunluğu genç yolcular yemekten sonra Queen's Bala Salonu ile G32 adlı gece kulübünü tercih ettiler. Epeyce yukarılarında köprünün loş ışığında David Gundlach gece nöbetini sürdürüyordu. Önünde büyük pencerelerin hemen altında geminin bütün sistemlerinin gösterildiği plazma ekranlar yan yana diziliydi. İçlerinden en önemlisi geminin 46 kilometre çevresinde olan her şeyi gösterebilen radardı. Her iki tarafındaki kruvazörlerin ışıklarını gördü. Daha gerilerde ise Atlantik'te seyreden başka teknelerin ışıkları görünüyordu. Bir de kilometrelerce öteden karşısına çıkan gemilerin transponderini okuyabilen otomatik identifikasyon sistemi ve Lloyd's kayıtlarına dayanan geminin yalnızca adını değil, yükünü, rotasını ve radyo frekansını da belirlemeye yarayan bir bilgisayar programı vardı. Queen'in her iki yanında yine ışıkları söndürülmüş iki köprüde kruvazörlerin radar teknisyenleri dikkatle önlerindeki monitörlere bakıyorlardı. Aralarında geceyi yırtarak ilerleyen dev için tehlikeli olabilecek hiçbir şeyin yaklaşmamasını sağlamakla görevliydiler. Önceden kontrol edilmiş herhangi zararsız bir yük gemisinin bile en fazla yaklaşabileceği mesafe 5,5 kilometreydi. İkinci gece Transatlantik'in 18 kilometre daha fazla yakınına gelen hiç kimse ya da hiçbir şey olmadı. Yüksekliğinden dolayı EC-2 Hawking'in elde ettiği fotoğraflar kaçınılmaz olarak daha büyüktü. Tıpkı dev bir el fenerinin yuvarlak ışığı gibi Atlantik Okyanusu'nu batıdan doğuya tarıyordu. Ancak Hawking'in gördüğü neredeyse bütün taşıtlar konvoydan kilometrelerce uzaklıktaydı. Hawking hareket halindeki 3 geminin önündeki 18 kilometre genişliğinde bir koridoru tarayıp kruvazörlere önlerinde ne olduğunu bildirebilecek kapasitedeydi. Gerçekçi olmak adına görüntülemesini 45 kilometrelik ya da 1 saatlik mesafeyle sınırlamayı tercih ettiğini de söylemek gerekir. Üçüncü gece saat 11'e doğru Hawking bir düşük seviye uyarı sinyali gönderdi. 45 kilometre önünüzde bulunması gerektiği rotanın 4 kilometre güneyinde küçük bir yük gemisi var. Suda hareketsiz duruyor gibi. Countess of Richmond tam olarak hareketsiz sayılmazdı. Pervaneleri suyun içinde boşa dönüyordu. Ne var ki 4 deniz mili civarındaki akıntı gemiye burnunun rotasından şaşmamasını sağlayacak hızı kazandırıyordu. Geminin rotası batıya doğruydu. Şişme sürat botu suya bırakılmış ve geminin iskele tarafına bağlanmıştı. Küpeşteden aşağıya ise bir ip merdiven sarkıtılmıştı. Adamların 4'ü yük gemisinin hemen yanında suda iki yana sallanan botta oturuyordu. Diğer 4'ü ise köprüde bulunuyordu. İbrahim dümendeydi ve sabit gözlerle ufka bakıyordu. Yaklaşmakta olan ışıkların ilk parıltılarını görmek için bekliyordu. Endonezyalı telsizci verici mikrofonun netlik ve güç ayarını yapmakla meşguldü. Hemen yanında annesi babası Pakistan'da doğmuş, kendisi Yorkshire sınırları içerisindeki Leeds adlı büyük kente büyümüş olan delikanlı duruyordu. Dördüncü kişi ise Afgan'dı. Telsizci ayarları tamamladıktan sonra başıyla çocuğa işaret verdi, o da baş işaretiyle karşılık verip telsizin önündeki tabureye oturdu ve çağrıyı beklemeye başladı. Beklediği çağrı Queen of Mary'nin sancak tarafında ilerlemekte olan kruvazörden geldi. Tıpkı o gece nöbette olan herkes gibi David Gundlach da bu çağrıyı tüm netliğiyle duydu. Çağrının geldiği kanal Kuzey Atlantik Okyanusu'na seyreden tüm gemilerin kullandığı genel frekanstı. Sese oldukça koyu bir Güney Eyaletleri aksanı hakimdi. Countess of Richmond, Countess of Richmond, Birleşik Devletler Donanması'na ait Monterey kruvazörüne sesleniyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Yanıt veren ses bir parça cızırtılıydı. Ne de olsa eski yük gemisinin telsiz gereçleri son teknolojiye ait değildi. Yine de konuşan kişinin Lancashire ya da Yorkshire yöresinden geldiği açıkça anlaşılıyordu.
Evet Monterey, Countess konuşuyor. Görünüşe göre rotanızdan biraz kaymışsınız. Durumunuz nedir?
Countess of Richmond, aşırı ısınma var. Cırzızızız, pervanenin şaftı hareket etmiyor. Elimizden geldiğince çabuk onaracağız.
Kruvazörün köprüsünde kısa bir sessizlik oldu sonra,
bir daha söyleyin Countess of Richmond, tekrar ediyorum, bir kez daha söyleyin.
Aynı sözler bir kez daha tekrarlandı. Bu defa konuşan kişinin aksanı daha da koyu gibiydi. Queen'in köprüsünde ikinci kaptan radar ekranında dosdoğru önlerinde yaklaşık 50 dakikalık mesafede yanıp sönmeye başlayan radar ışığını gördü. Başka bir ekranda Countess of Richmond ile ilgili transponderinden gelen sinyalin doğru olduğu dahil olmak üzere bütün bilgiler belirdi. Telsiz görüşmesine o da katıldı.
Monterey, Queen Mary 2 konuşuyor. Bırakın bir de ben deneyeyim.
David Gunt'la Cheshire'da Liverpool'dan yalnızca 80 kilometre uzaklıkta olan County Wirral'da doğmuş ve büyümüştü. Countess'tan konuşan sesin ya Yorkshire ya da Lancashire, yani kendi memleketine komşu bölgede büyümüş birisine ait olduğunu ayırt edebiliyordu.
Countess of Richmond, Queen Mary 2 konuşuyor. Pervanenin ana milinin aşırı ısındığını ve gerekli onarımı denizde yapmaya çalıştığınızı duyduk. Lütfen teyit edin.
Mikrofondaki ses,
evet doğru, işimizi bir saat içerisinde bitirebilmeyi umuyoruz, diye karşılık verdi.
Countess of Richmond, lütfen bana kayıtlı olduğunuz limana, hangi limandan yola çıktığınızı, hangi limana gitmekte olduğunuzu ve yükünüzü bildirin.
Countess of Richmond, Liverpool limanında kayıtlı tonajı 8000, Java'dan Baltimore'a ipekli kumaş ve ahşap taşıyan çok amaçlı bir yük gemisi.
Gundlach gözleriyle Liverpool'daki McKendrick Denizcilik Şirketi'nin, Londra'daki aracı firma Zeebart and Abercrombie'nin ve sigorta şirketi Lloyd's'un göndermiş olduğu bilgilerin yazılı olduğu ekranı taradı. Bütün bilgiler doğruydu.
Peki kiminle konuşuyorum?
Ben Kaptan McKendrick. Peki siz kimsiniz?
İkinci Kaptan Gundlach.
Bu telsiz görüşmesini zorlukla takip edebilen Monterey yeniden söze girdi.
Monterey konuşuyor, Queen rotanızı değiştirmek istiyor musunuz?
Gundlach yeniden önündeki ekranlara baktı. Köprü bilgisayarı Queen Mary'nin planlanan rotada ilerlemesini, akıntı, rüzgar ve dalgalarda oluşan tüm değişiklikleri hesaplayarak rotanın aynı kalmasını sağlıyordu. Rotayı değiştirmek ya dümeni şahsen devralmak ya da bilgisayar programını değiştirmek anlamına geliyordu. Queen denizde kalan yük gemisinin yanından 41 dakika sonra geçecekti ve yük gemisi yaklaşık 4 kilometre sancak tarafında kalacaktı.
Gereği yok Monterey, 40 dakika sonra yanından geçeceğiz. Aramıza 4 kilometreden daha fazla mesafe olacak.
Queen ile paralel rotada ilerleyen Monterey ile yük gemisinin arasındaki mesafe daha az olmakla birlikte yine rahatça aradan geçebileceği kadar genişti. Çok yukarılarında Hawke ile EA-6 ve hala çaresiz durumdaki yük gemisini tarayarak füze atılabilecek bir sistem ya da herhangi bir elektronik faaliyet olup olmadığını araştırıyorlardı. Hiçbir şey bulamadılar, ancak Countess konvoyun çok gerisinde kalana dek onu gözlem altında bulundurmaya devam edeceklerdi. Rota yakınlarında iki gemi daha bulunuyordu, ancak onlar çok daha ilerideydiler ve kendilerinden sancak ve iskele taraflarına kaymaları çok daha sonra istenecekti.
Monterey, Roger diyerek teyit etti.
Bu konuşmanın tamamı Countess of Richmond'ın köprüsünde de duyulmuştu. İbrahim bir baş hareketiyle diğerlerinden kendisini yalnız bırakmalarını istedi. Telsizci ve delikanlı çevik hareketlerle ip merdivenden aşağıya inerek sürat botuna bindiler ve aşağıdaki 6 adam Afgan'ın da yanlarına gelmesini beklediler. Martin'in çılgın ürdündüğünü motorları son hıza getirip üzerlerine doğru gelmekte olan gemilerden birisine çarpmaya çalışacağından kuşkusu yoktu ve bu nedenle Countess of Richmond'dan ayrılmaması gerektiğini de biliyordu. Tek umudu mürettebatı saf dışı bırakıp gemiyi ele geçirmekti. Arka arka ip merdivenden aşağıya inmeye başladı. Süleyman dijital kamerasını kurmakla meşguldü. Countess'ın küpeştesinden aşağıya bir halat sarkıyordu. Endonezyalılardan bir tanesi sürat botunun burun kısmına giderek halatı yakaladı ve geminin hemen yanında suda duran botun dalgaların etkisiyle fazla sallanmamasını sağladı. Martin ip merdiveni bırakmadan arkasını döndü, aşağıya doğru eğildi ve şişme botun gri renkli sert yüzeyinde neredeyse 2 metrelik bir yarık oluşturdu. Her şey o kadar çabuk ve beklenmedik bir şekilde olup bitmişti ki 2-3 saniye boyunca kimse tepki göstermedi, deniz hariç. Alçak bir tıslama sesiyle botun havası boşalmaya başladı ve bot içindeki 6 adamla birlikte içe doğru çöktü ve hızla su almaya başladı. Martin botu tutan halatı kesmek için biraz daha öne eğildi. Bıçak halatı kaçırdı ama onu tutan Endonezyalı'nın kolunun alt kısmını yardı. İşte o anda adamlar harekete geçtiler. Ama Endonezyalı halatı elinden kaçırdı ve bot deniz tarafına savruldu. Öfkeli eller Martin'e doğru uzandı ancak batmaya başlayan sürat botu geminin kıç kısmında kalmıştı. Kocaman takma motorun ağırlığı botun arka kısmını suyun altına doğru itti ve içeriye daha fazla tuzlu su doldu. Enkaz geminin arka kısmından sıyrılarak Atlantik'in gece karanlığına gömüldü. Akıntının aşağılarında bir yerlerde motorunun aşağıya doğru çektiği bot suların derinliklerine gömüldü. Martin su yüzeyinde yukarıya doğru kalkmış eller gördü ama az sonra onlar da ortadan kayboldu. Kimse 4 deniz mili hızındaki bir akıntıya karşı yüzmeyi başaramazdı. Yeniden ip merdivenden yukarıya tırmandı. Tam o anda İbrahim patlayıcı uzmanının kendisine devretmiş olduğu kollardan birisini çevirdi. Martin yukarıya doğru tırmanırken arka arkaya patlayan birkaç küçük patlayıcının sesini duydu. Bay Wei, Javasların güvertesine köprüden başa uzanan 6 açık deniz konteyneri biçimi verilmiş çelik konstrüksiyonu inşa ettirdiğinde çatıyı 4 noktadan monte edilen tek bir çelik plakadan yaptırmıştı. Patlayıcı uzmanı işte bu 4 noktaya kablolarla geminin motorlarına bağlanan ve böylece güçlerini motorlardan alan shaped charges yerleştirmişti. Bunlar infilak ettiğinde kapak birkaç metre yukarıya fırlıyordu. Patlayıcıların etkisi asimetrikti. Bu nedenle de patlama sırasında kapağın bir yanı diğer yanından daha fazla açılıyordu. Patlayıcılar detone olduğunda Martin dişlerinin arasında tuttuğu bıçağıyla ip merdivenin en üst basamağına varmıştı. Hemen eğilerek çelik plakanın denize uçmadan önce kendisine çarpmasını engelledi. Sonra bıçağı saklayarak köprüye koştu. El-Kaide katili dümende durmuş ön camdan ileriye doğru bakıyordu. Ufukta yüzen bir kent, 7 güverte ve ışık, çelik ve insanlardan oluşan 150 ton 25 deniz mili hızla üzerlerine doğru geliyordu. Köprünün önündeki çelik konstrüksiyonun üzeri açılmıştı. Martin yıldızların ışığı altında bunun ne işe yaradığını anlamakta gecikmedi. Bu çelik konstrüksiyon bir şeyi barındırmak için değil, gizlemek için oluşturulmuştu. Yarım ay bulutların ardından çıkarak eski adıyla Javasların ön güvertesini bütünlüğüyle aydınlattı. Martin geminin patlayıcı yüklü çok amaçlı bir yük gemisi değil de bir tanker olduğunu gördü. Gemi köprüden buruna dek uzanan ne işe yaradıklarını açıkça ortaya koyan birbirine girmiş boru, hortum, musluk ve vanalarla doluydu. Martin buruna kadar düzenli aralıklarla yerleştirilmiş 6 yuvarlak çelik kapak olduğunu gördü. Bunlar güverte altında bulunan 6 tankın kapaklarıydılar.
Botta kalmalıydın Afgan, dedi İbrahim. Orada yer kalmamıştı kardeşim. Süleyman neredeyse denize düşüyordu. Ben ip merdivendeydim. Sonra onlar uzaklaştılar. Şimdi ben de seninle birlikte burada öleceğim inşallah.
Görünüşe göre bu açıklama İbrahim'i tatmin etmeye yetmişti. Saatine göz atıp ikinci kolu indirdi. Köprüden geminin akümülatörlerine inen ve patlayıcı uzmanının denizde bulundukları bir ay süresince gizli bir kapıdan giriş yaptığı ön taraftaki bölmelere elektrik akımı ileten kablolar uzanıyordu. Yine 6 patlayıcı detone oldu ve tankların üzerindeki 6 kapak havaya uçtu. Şimdi ortaya çıkanı çıplak gözle görmek mümkün değildi. Eğer olsaydı bombeli 6 tanktan dışarıya yanardağdan yükselen duman misali 6 sütun çıktığı görülürdü. Yükselen gazın seviyesi 30 metreye kadar çıktı. Ancak sonra yer çekimi basınç gücünü alt etti ve görünmez bulut yeniden deniz seviyesine indi ve geminin çevresinde dört bir yana yayıldı. Martin kaybetmişti, bunu biliyordu, çok geç kalmıştı, bunun da farkındaydı. Filipinlerden beri yüzen bir bomba üzerinde yolculuk ettiğini biliyordu. Tank ağızlarından dışarıya sızan şey görünmez ölüm anlamına geliyordu ve önüne geçilmesi imkansızdı. En başından beri şimdi yeniden Javastar'a dönüşmüş olan Countess of Richmond'ın bir limana gireceğini ve güvertesinin altında gizli patlayıcıların ateşleneceğini düşünmüştü. Ya da kendini havaya uçurmadan önce değerli bir şeye çarpacağını varsaymıştı. 7 adamı öldürüp gemiyi ele geçirmek için 30 gün boyunca boşu boşuna beklemişti. Ama beklediği fırsatı bir türlü yakalayamamıştı. Şimdi artık ne yazık ki çok geç, Javastar'ın bir bomba taşımadığını biliyordu. Kendisi bombaydı. Ve yükü ağır ağır tanklardan boşalırken kendisi 1 kilometre bile hareket etmiyordu. Karşıdan gelen yolcu gemisinin Alev Denizi'nde yok olması için 5,5 kilometre yakınından geçmesi yeterli olacaktı. Köprüde bulunduğu sırada Pakistanlı genç ile Queen Mary 2'nin ikinci kaptanı arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Şimdi artık her şey için çok geç olan şu anda Javastar'ın karşıdan gelen geminin üzerine son hız gitmeyeceğini biliyordu. Transatlantik'e eşlik eden kruvazörler buna asla izin vermezlerdi. Ama buna gerek de yoktu zaten. İbrahim'in elinin hemen yanında üçüncü bir kontrol elementi vardı. Bu aşağıya bastırılması gereken bir düğmeydi. Martin bu düğmeden köprü penceresinin hemen önüne monte edilmiş işaret tabancasına giden kabloları gördü. Tek bir işaret fişeği, küçücük bir kıvılcım ve... Işıklar kenti ufukta yaklaşıyordu. Arada yalnızca 28 kilometrelik bir mesafe kalmıştı. Bu yarım saatlik bir zaman anlamına geliyordu ve bu maksimum gaz hava karışımı için en uygun zaman dilimiydi. Martin çabucak konsoldaki telsize baktı. Uyarı çağrısına bulunmak için bu son fırsattı. Sağ eli entarisini yırtmacının içine baldırına bağlamış olduğu bıçağına doğru kaydı. Ürdünlü Martin'in bakışını ve hareketini fark etmişti. Afganistan'dan, Ürdün'deki cezaevinden ve Irak'ta Amerikalıların onu bulmak için sürdürdükleri insafsız avdan sağ salim kurtulabilmiş olmasının en büyük nedeni sahip olduğu yabani hayvanlarınkine benzeyen içgüdüsüydü. İçinden bir ses Afgan'ın bütün bu kardeşçe sözlere karşın dostu olmadığını söylüyordu. İbrahim'in sınırsız öfkesi dar köprünün havasını sessiz bir çığlık gibi kapladı. Martin entarisinin altındaki bıçağı kavradı ama İbrahim daha hızlıydı. Tabancası harita masasının üzerinde deniz haritasının altında duruyordu. Göz açıp kapamadan tabancanın namlusu Martin'in göğsüne yönelmişti. Aradaki mesafe 3,5 metreydi, yani mesafe Martin için olması gerektiğinden 3 metre fazlaydı. Bir asker elindeki şansları olabildiğince çabuk hesaplayabilmesi için eğitilir. Martin de hayatının büyük bir bölümünü bunu yaparak geçirmişti. Countess of Richmond'ın köprüsünde ölüm bulutunun ortasında yalnızca iki seçeneği vardı. Adam ya da düğme. Her iki seçenekten de sağ kurtulamayacaktı. Aklına bazı sözler geldi. Çok eskiden öğrenciyken duyduğu bir şiirin sözleriydi bunlar. Bu dünyada yaşayan her er kişi er ya da geç ölüme kavuşur. Sonra Ahmet Şah Mesut'u, Panjir Aslanı'nı ve kamp ateşi başında söylediklerini düşündü. Ölüm hepimizin kaderi İngiliz ama yalnızca Allah tarafından kutsanmış bir savaşçı nasıl öleceğini kendi seçebilir. Albay Mike Martin seçimini yaptı. İbrahim onun üzerine gelişini gördü. Ölmeye hazırlanan bir adamın gözlerindeki ışıltıyı çok iyi tanıyordu. Katil çığlık atarak tetiğe bastı. Kurşun saldıran adamın göğsüne saplandı ve adam ölmeye başladı. Ancak acı ve şokun ötesinde bir saniye daha hayatta kalmayı sağlayan irade gücü vardır. O saniyenin bitiminde iki adam ve gemi pes pembe bir sonsuzlukta yok oldular. David Gundlach'ın gözleri şaşkınlık içerisinde neredeyse yuvalarından uğrayacaktı. 28 kilometre ileride dünyanın en büyük yolcu gemisinin 35 dakika sonra olacağı noktada denizden gökyüzüne muazzam bir ateş seli yükselmişti. Gece nöbetinde bulunan diğer üç adam lanet olsun bu da neydi diye bağırdılar. Monterey'den Queen Mary 2'ye derhal rotanızı iskele tarafına kırın. Biz ne olduğunu araştıracağız. Gundlach sağ tarafındaki Amerikan kruvazörünün son hızla deniz yüzeyi üzerinde titreşerek sönmeye başlayan alevlere doğru ilerleyişini izledi. Countess of Richmond'ın başına hiç kuşkusuz korkunç bir kaza gelmişti. Kendi görevi aradaki mesafeyi korumaktı. Suda insan olması durumunda Monterey onları kurtaracaktı. Yine de kaptanı köprüye çağırmak akıllıca olacaktı. Geminin kaptanı köprüye geldiğinde ikinci kaptanı ona gördüklerini anlattı. Aralarındaki mesafe 33 kilometreye çıkmıştı ve hızla artmaktaydı. USS Light Gulf onlara iskele tarafında eşlik etmeyi sürdürüyordu. Monterey ise doğruca yangın yerine doğru ilerliyordu. Ve kaptan da Monterey'e bu pek olası görünmese de sağ kurtulan olup olmadığını araştırması için onayını verdi. İki adam güvenli köprüden alevlerin titreşerek yok oluşunu izlediler. Son kalan alevler kayıp geminin yakıtının son kalıntıları olmalıydı. Monterey daha felaket yerine ulaşmadan geminin aşırı uçucu yükü yanıp bitmişti. Queen Mary 2'nin kaptanı bilgisayarlara yeniden Southampton rotasına geçmek üzere gerekli komutları verdi. Son Söz, sayfa 375. Olayla ilgili kovuşturma başlatıldı. Bu kaçınılmazdı. Bu kovuşturma tam 2 yıl sürdü. Yalnızca televizyonda bu tür şeyler birkaç saat içerisinde hallolur. Ekiplerden biri gerçek Java Star'ı araştırma işini üstlendi. Tezgaha konulduğu andan LPG yüklenerek Brunei'den Batı Avustralya'nın Fremantle kentine doğru yola çıkışına kadar her şeyi en ince ayrıntısına dek inceledi. Yalan söylemek için hiçbir nedenleri olmayan bağımsız sanıklar Kaptan Herman'ın görevinin başında bulunduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu doğruladı. Kısa bir süre sonra gemi başka iki kaptan tarafından Borneo'nun en kuzeydoğu ucundan geçerken görülmüştü. Kaptanlar geminin taşıdığı patlayıcı yük nedeniyle oldukça açıktan geçtiğini ayrımsamış ve geminin adını kayıt defterine not etmişlerdi. Son yardım çağrılarının eldeki tek kaydı Norveçli bir psikiyatra dinletildi ve uzman konuşan kişinin sesinin çok iyi İngilizce bilen ve görünüşe göre büyük baskı altında bulunan bir Norveçliye ait olduğunu teyit etti. Kaptanın bildirmiş olduğu koordinatları kaydedip doğruca oraya yönelen soğutucu gemisinin kaptanı bulunarak sorgulandı. Kaptan duyup gördüklerini bir kez daha aktardı. Ne var ki açık deniz yangın uzmanları, eğer Java Star'ın makine dairesindeki yangın gerçekten iddialardaki gibi Kaptan Herman'ın gemiyi kurtaramayacağı kadar korkunçsa, taşıdığı yükün de alev almış olmasını gerektirdiğini söylediler. Böyle bir durumda da felaketin gerçekleştiği yerde, üzerleri kumaş brandalı kurtarma botlarının bulunması olanaksız olurdu. Birleşik Devletler'e ait savaş helikopterlerince desteklenen Filipinli özel komandolar Zamboanga Yarımadası'na görünürde Abu Sayyaf üslerine baskın düzenlediler. Geniş çaplı bir aramadan sonra kara ormanda yaşayan ve zaman zaman teröristlerle çalışmakla birlikte onlar adına kurşuna dizilmeye niyeti olmayan iki iz sürücüyle geri döndüler. Adamlar ormanın tam ortasında dar bir dere ağzında üzerinde adamların oksijen kaynaklarıyla çalıştığı küçük bir tanker gördüklerini anlattılar. Java Star'ı araştıran ekip raporunu bir yıl içerisinde tamamladı. Raporda Java Star'ın açık denizde çıkan bir yangın nedeniyle batmadığı, hasarsız bir şekilde kaçırılmış olduğu yazılıydı. Tankeri kaçıranlar denizcilik aleminin bu tankerin artık var olmadığını sanması için çok büyük çaba harcamışlardı. Mürettebatın hayatını yitirmiş olduğu zaten uzun bir süreden beri varsayılıyordu. Ama bu konudaki resmi bir doğrulama henüz alınmamıştı. Bu araştırmalar sırasında da bütün görevliler yalnızca görevlerini yerine getirmek için bilmeleri gerektiği kadarını biliyorlardı. Meselenin bir sigorta sorunu olduğu söylenmiş, onlar da buna inanmışlardı. Başka bir ekip gerçek Countess of Richmond'un akıbetini araştırmakla görevlendirildi. Araştırmalar Alexander Zeebart'ın Londra Crutched Friars'daki bürosundan mürettebatın ve ailelerinin en ince ayrıntılarına dek soruşturulduğu Liverpool'a kadar uzanıyordu. Soruşturmalar sonucunda Countess Singapore'a Jaguar marka arabaları getirdiğinde her şeyin yolunda olduğu ortaya çıktı. Kaptan McKendrick limanda Liverpool'da eski bir arkadaşıyla karşılaşmış ve denize açılmadan önce onunla birlikte bir bira içmişti ve evine telefon açmıştı. Bağımsız tanıklar Countess'in Kinabalu'da değerli ahşap yüklediği sırada gerçek kaptanı tarafından yönetildiğini açıkladılar. Ne var ki Java Adası'nın Surabaya Limanı'na gittiklerinde geminin yükünün devamı olan Asya ipekli kumaşlarını almak üzere oraya hiç uğramamış olduğunu öğrendiler. Diğer yandan Londra'da Zeebart and Abercrombie nakliyeci firmadan yükün sevk edildiğine dair onay almıştı. Demek ki bu onay sahteydi. Bay Lampong'un bir robot resmi çizildi ve Endonezya ülke güvendiği söz konusu kişinin uzun zamandır Cemaat-i İslamiye'ye maddi destek sağladığından kuşkulanıldığını ama aleyhinde bir türlü sağlam kanıt bulunamadığını açıkladı. Hemen geniş çaplı bir arama başlatıldı. Ancak adam insan kaynayan Güneydoğu Asya'da izini kaybettirmeyi başarmıştı. Ekip Countess of Richmond'un Celebes denizinde kaçırılmış olduğu sonucuna vardı. Geminin evrakları, kimliğini belirten kodları ve transponderi yok edilmiş, sonra da mürettebatıyla birlikte batırılmıştı. Mürettebatın yakınlarına durum zaman kaybedilmeden bildirildi. Bu vakanın kapanmasını sağlayan bilgileri Doktor Ali Aziz El Hattab sağladı. Telefonları dinlenmeye devam edildiği için Orta Doğu'ya gitmek üzere bir uçakta yer ayırttığı öğrenildi. MI5'in karargahı olan Thames House'da yapılan bir toplantıda bu kadarının da fazla olduğuna karar verildi. Dinleme ekibinin Hattab'ın banyoda olduğunu bildirmesi üzerine Birmingham polisine bağlı özel bir ekip Kuveytli akademisyenin evinin kapısını kırarak onu üzerinde bornozuyla tutukladı. Ama El Hattab zeki bir adamdı. Evi, arabası, bürosu, cep telefonları ve bilgisayarları büyük bir özenle araştırıldığı halde aleyhinde kanıt olabilecek hiçbir şey bulunamadı. Hattab nazikçe gülümserken avukatı şikayette bulunarak polisin kanunen bir sanığı resmi suçlama olmadan 28 günden daha fazla gözaltında tutamayacağını işaret etti. Ancak müvekkili Belmarsh cezaevinden çıkarken yeniden tutuklanınca gülümsemesi silindi. Bu defaki tutuklama gerekçesi Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin bulunmuş olduğu iade başvurusuydu. Bu mevzuatta herhangi bir zaman sınırı bulunmamaktadır. Hattab doğruca hücresine geri döndü. Bu defa avukatı iade başvurusuna hararetli bir biçimde itirazda bulundu. Kuveyt vatandaşı olarak Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bile değildi ama zaten konu da bu değildi. Dubai'deki antiterör merkezi rastlantı eseri bir tomar fotoğraf ele geçirmişti. Bu fotoğraflarda El Hattab, El Kaide ulağı olduğu bilinen ve uzunca bir süreden beri gözlenen bir Arap yelkenlisinin kaptanıyla samimi bir konuşma yaparken görülüyordu. Bir de Resul Hayme'nin kent merkezinin hemen dışındaki terörist yatağı olduğu belirlenen villaya girip çıkarken çekilmiş fotoğrafları vardı. Londralı hakim gördüklerinden son derece etkilenmişti ve Hattab'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edilmesine karar verdi. El Hattab bu kararı temyiz etti ama ikinci davayı da kaybetti. Elindeki yüksek majestelerinin hapishanesiyle özel kuvvetin Körfez'deki çöl üstünde gerçekleştirecekleri yoğun sorgulaması dışında seçeneği olmadığı için kraliçenin konuğu olarak ülkede kalmayı talep etti. Bu bir sorundu. İngilizler tutuklama kararı için ellerinde geçerli bir neden olmadığını ileri sürdüler. El Hattab Heathrow Havalimanı'na götürülmesine Ramakkal'a bir anlaşma önerdi ve konuşmaya başladı. Sorgulamalara dinleyici olarak katılan CIA görevlileri bir defa konuşmaya başladıktan sonra adeta bir bendin yıkıldığını ve itirafın seller gibi akmaya başladığını anlattılar. Hattab o güne dek batıda yaşamış, hiçbir suç olayına karışmamış olan ve Anglo-Amerikan haber alma örgütleri tarafından kimlikleri bilinmeyen yüzü aşkın El-Kaide ajanını ele verdi ve 24 gizli banka hesabını açıkladı. Sorgulamayı sürdüren ajanlardan birisi El İsra adlı gizli bir El-Kaide projesinden söz ettiğinde Kuveytli'nin neredeyse dili tutuldu. Bundan haberleri olabileceği aklına bile gelmemişti. Ama sonra yine konuşmaya başladı. Londra ile Washington'ın bildiği her şeyi teyit etti ve daha fazlasını da anlattı. Üç Endonezyalı dışında Countess of Richmond'ın son yolculuğuna katılan herkesin kimliğini tek tek açıkladı. İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde doğup büyüyen ve Kaptan McKendrick'in yerini alarak telsiz konuşmasında ikinci kaptan David Gundlach'ı kandırmayı başarabilen Pakistan kökenli delikanlının geçmişi ve ailesiyle ilgili her şeyi biliyordu. Ayrıca onlar bunun farkında olmasalar da Donna Maria ile mürettebatının bilerek kurban edildiğini itiraf etti. Bu Amerika başkanının bir yolcu gemisiyle Atlantik Okyanusu'na yapacak olduğu yolculuğun herhangi bir kuşkuya dayanılarak iptal edilmemesi amacıyla yapılmış bir şaşırtmacaydı yalnızca. Sorgulama sırasında konu ustaca El Hattab'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki villada sorguladığını bildikleri Afgan'a getirildi. Aslında kesin olarak bilmiyorlardı, yalnızca tahmin ediyorlardı ama Hattab hiç duraksamadan anlatmaya başladı. Kabil dışında kan dökerek büyük bir cesaretle cezaevi aracından kaçmayı başaran gizemli Taliban komutanının Resul Hayme'ye geldiğini teyit etti. Onunla ilgili bütün ayrıntıların Kabil'deki El-Kaide sempatizanları tarafından kontrol edilip onaylandığını anlattı. Kendisi Körfez'e uçup kaçağı olabildiğince uzun bir süre sorgulaması için Eyman El-Zevahiri tarafından şahsen görevlendirilmişti. Ve Afgan'ın kimliğini yıllar önce Tora Bora'da bir mağara hastanesinde yaptıkları bir konuşmaya dayanarak teyit eden kişi de şeyhin kendisi olmuştu. Afgan'a El İsra'ya katılma ayrıcalığını tanıyan kişi de şeyhti ve El Hattab da o adamı diğerleriyle birlikte Malezya'ya göndermişti. Anglo-Amerikan sorgulama uzmanları El Hattab'ın hayatının geri kalanını da karartmaktan büyük bir zevk alarak ona Afgan'ın gerçekte kim olduğunu açıkladılar. Son ayrıntı da bir el yazısı uzmanınca hazırlanan, Labuan Adası'ndan gelen dalgıç çantasının içinden çıkan notu yazan kişinin kayıp albay olduğunu onaylayan bilirkişi raporuydu. Kazaya komitesi sonunda Mike Martin'in Labuan'dan sonra terörist kimliğinde Countess of Richmond'a bindiği ve gemiden zamanında inmeye başarabildiğini gösteren hiçbir kanıt olmadığı kararında birleşti. Countess'in neden zamanından 40 dakika önce havaya uçmuş olduğu sorusu raporda yanıtsız kalmıştı. İngiltere'de ardında iz bırakmadan ortadan kaybolan bir kişi ancak 7 yıl sonra resmen ölü ilan edilebilir. Ancak Doktor El Hattab'ın sorgulaması tamamlandıktan sonra Londra Westminster kentinin adli tabibi St. James Street'teki Brooks Kulübü'nün özel salonunda çok gizli bir akşam yemeğine davet edildi. Onun dışında yemekte yalnızca 3 kişi vardı. Garson yanlarından uzaklaştıktan sonra adli tabibe gerekli açıklamalarda bulundular. Bunu izleyen hafta içerisinde adli tabip Doğu ve Afrika İlimleri Okulu'nda akademisyen olarak görev yapan Dr. Terry Martin'e ağabeyinin 18 ay önce iz bırakmadan ortadan kaybolan paraşüt alayından Albay Mike Martin'in ölümünden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mektup gönderdi. SAS alayının Hereford kentinin hemen dışındaki ana karargahının önünde herkesçe saat kulesi diye tanınan oldukça tuhaf bir yapı durmaktadır. Alay birkaç yıl önce eski üssünden yeni arazisine taşındığında kulenin taşları tek tek sökülerek yeni binanın önüne kurulmuştu. Adından beklendiği gibi kulenin tepe kısmında gerçekten de bir saat bulunmaktadır. Ancak asıl ilginç olan kulenin üzerinde görevleri başında yaşamlarını yitiren tüm SAS komandolarının adlarının yazılı olduğu dört cephesidir. Ölüm kağıdının imzalanmasından kısa bir süre sonra saat kulesinin başında bir anma töreni yapıldı. Törene üniformalı bir düzine asker, 10 erkek ve 2 kadın katıldı. Kadınlardan biri MI5'in şefi, diğeri ise şehit düşen askerin eski eşiydi. Görev başında yaşamını yitirmiş olma statüsü de ona birkaç tereddütten sonra tanımışlardı. Ancak en yukarıdan gelen baskı ve eldeki tüm verilere dayanarak özel kuvvetin başkanı ile alay komutanı bu statünün geçerli olduğunda karar kılmışlardı. Albay Mike Martin ıssız bir yerde kaybolup bir daha ortaya çıkmayan ne ilk ne de son SAS komandosuydu. O kasvetli Şubat gününde batıdaki sınırın diğer tarafında güneş Wales'ın dağlarının ardında batarken kısa tören devam ediyordu. Törenin sonunda rahip Yuhanna İncil'inden alınmış geleneksel sözleri söyledi. Kimse dostları için yaşamını feda etmekten daha büyük bir sevgiye sahip olamaz. SAS alayının emekli albayı paraşütçü Mike Martin'in bunu kendi varlığından bile habersiz olan 4000 kişi için yapmış olduğunu yalnızca saat kulesinin başında toplanmış olan insanlar biliyordu. Kitabın sonu. 27 Ekim 2007. Sayfa 382.